Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 43. ayrım. Joshua Brolin ayağını birinci basamağa koydu, sonra da ikincisine. Basamakların sağlam olduğunu anlayınca hızlandı. Bodrumun girişini bulmak hiç de zor olmamıştı aslında. Mutfaktaki kan lekelerini izlemiş, sonunda koridordaki kapının önüne varmıştı. Kanın ılıklığı ürkütücüydü ve Caliban'ın faaliyete geçtiğini gösteriyordu. Elinde Baretta, merdivenin dibine varınca feneri söndürdü. Duvarlarda yanan meşaleler vardı. Yerdeki toprak ayak seslerini emiyor, hiç gürültü çıkmıyordu. Brolin dikkatle ilerledi. Arkasında beliren dev gibi gölgeyi göremeden. Özel dedektif hiç acelesiz yürüyordu. Artık Caliban'ın toprağındaydı ve en ufak bir hata ölümcül olabilirdi. Solda birbirini izleyen beş kapı gördü. Arkasındaki gölge yaklaşıyordu. Birden Brolin boğuk bir hıçkırık duydu. Ses sonuncu kapının ardından geliyordu. İşte tam yerindeydi. Caliban kurbanlarını burada tutuyordu. Burası onun tel dolabıydı. Gölge uzadı, kazmanın ucu havalandı. Brolin'in gözüne yan tarafta bir şey ilişiverdi. Bir göz. Kapının öteki tarafında bir çocuk gözü. Bir kızın. İnsanı sarsacak bir aldırmazlıkla Brolin'e bakıyordu. Birden göz irkildi, bakışına korku yayıldı. Onu dehşete düşüren, Brolin'in arkasında bir... Brolin bütün gücüyle yekinerek kendini öne doğru attı. Kazma, kafasının yarım saniye önce bulunduğu yerdeki havaya saplandı. Brolin toprakta yuvarlanarak olabildiğince uzaklaştı. Sonra bir dizinin üzerinde doğruldu. Başı dönüyordu. Bakışları nirengi noktalarına, toprağa, duvarlara, tavana çivilendi. Kimse yoktu. Beretta'yı indirmeden ayağa kalktı. Caliban ancak aksi yönde gitmiş olabilirdi, yoksa geçtiğini görmesi gerekirdi. 2 metre kadar ilerleyip küçük kızın kapısına yaslandı. Hala tabancasını öne doğrultarak bir parmağını iki kaplamanın arasına soktu. "Hey!" diye mırıldandı, "sakın korkma, ben buradayım, tamam mı?" Küçük kızın ağzından tek bir ses çıkmadı. Brolin, taştaki topuk seslerini duydu. Merdiven, bu pezevenk tüyüyor. Bodrumun girişine koştu. Kör bir köşede, gelirken göremediği basamaklar daha derine iniyordu. Caliban pekala aşağıya da inmiş olabilirdi. Özel dedektif inmeye karar verdi. Yankı, sanki derinden geliyordu. Elini soğuk duvara dayayarak loşlukta dengesini buldu. Aşağıda Brolin'e dev bir gırtlağın eşiğinde duruyormuş hissini veren, rutubete boğulmuş bir dehliz, karanlığın içinde kayboluyordu. İleride bir yerde su birikintisinden geçen bir ayak gibi saçılan su sesi duyuldu. Brolin, kalem fenerini yakıp kafasını eğerek dehlize girdi. Tabancasının kabzasını bütün gücüyle sıkarak birkaç metre koştu. Sağdaki ve soldaki duvardan beyaz bir sıvı sızıyordu. Su öylesine kireçliydi ki, yere dağılmış birikintiler süt dolu kaseleri andırıyordu. Sızıntının dışında başka bir şey yoktu artık. Bir süre sonra koridor dik bir açıyla sağa kıvrıldığında Brolin ileride belli belirsiz bir aydınlık görür gibi oldu. Caliban dönemecin gerisinde darbesini indirmeye hazır bekliyor olabilirdi. Brolin tam dirseğin önünde süt beyaz bir birikintinin başında durdu. Birikintiyi bir adımda geçmek imkansız görünüyordu. Üzerinden atlamaksa kayma ve kolay hedef olma tehlikesini göze almak demekti. Birikinti geniş değildi. Fazla derin de olamaz diye düşündü. Usulca bir ayağını suya soktu, sonra ötekine. Madeni tıkırtı birikintinin sularına karıştı. Kurt kapanının çeneleri etinde şaklayarak Brolin'in bileğinde kenetlendi. Dehşet verici bir silüet karanlıklardan ayaklarını uzatırken Brolin çığlığını yuttu. Yırtıcı gergin bir hareketle avının üzerine saldırdı. Hareketsiz kalan Brolin kaçınmayı beceremedi. Darbeyi bütün gücüyle göğüs kemiğine yedi. Düşüşün şiddetiyle bir an ayak bileğinin yırtılacağını sandı. Soluğu yitti, göğsü çukurlaştı. Gırtlağından boğuk bir ıslık yükseldi. Yere çarpınca kalem fenerini elinden düşürdü. Aynı anda kolunda Caliban'ın ısırığını hissetti. Bu kez Brolin haykırarak bastı tetiğe. Fener artık beyaz birikintinin içinden parlıyor, neler olup bittiğini seçemeyecek kadar solgun bir ışık yayıyordu. Tetiğe bir daha bastı, sonra bir daha. Vücudun ilettiği bilgileri algılayıncaya kadar, oksijen ciğerlerinin yolunu buluverdi. Üzerinde artık başka bir ağırlık yoktu. Caliban daha ilk ateşte kaçmıştı. Brolin derhal doğruldu. Çelik kenetleri açmak ve bileğini kurtarmak için ellerini su birikintisine daldırdı. Kanlı çizgiler, ışıltılı birikintinin yüzeyinde bir üçgen oluşturuyordu. İşte o zaman bir silahın kurulan tetiğini duydu. Tıkırtı çok yakından, dirseğin öte tarafından, 10 metreden de az bir uzaklıktan gelmişti. Brolin soluk soluğa ayak bileğini kurtardı. Ardından fenerini aldı. Acının etkisiyle yüzünü buruşturuyordu. Hafifçe topallayarak kör köşeye yaklaştı. Derin bir soluk aldı ve ani bir hareketle dirseğin öbür tarafını nişanladı. 3 metre kadar ötede birkaç basamak daha büyükçe bir odaya iniyordu. Tek bir meşale turuncu ışığıyla mağarayı aydınlatmıştı. Caliban 3 metre çapında bir oda yapmak için salonun ortasına tahtadan duvarlar dikmişti. Kalaslar yerden tavana uzanıyor, bu zindanı tümüyle kapatıyordu. Brolin sırtını kayaya yapıştırdı. Gözlerini birkaç metre ötesindeki ahşap siloya dikti. Caliban bu tuhaf yapının arkasında olabilirdi ancak. Girinti ve çıkıntılara uyarak, taş duvara sürünerek ilerlerken tekerlekli bir sedye gördü. Sedyenin üzerinde yüzü koyun uzatılmış bir şekil vardı. Kafası kaldırılmış, bir minderle de desteklenerek, merkezdeki ambarın kapısı olacak tahtanın içinde görünmez olmuştu. Sedyedeki şekil kayışlarla öylesine tutturulmuştu ki, küçük odanın içinden başka bir yeri görmesi imkansızdı. Brolin o anda sedyedekinin kalçalarından birinin kırmızı sargılarla kaplı olduğunu fark etti. Bandaj olmayacak bir şekil almış, bacağı gereğinden fazla gömülmüştü. Dudaklarını ısırdı. Kalça kası kesilip çıkarılmıştı. Yana doğru bir adım attı, Caliban göründü. Tahta duvara yapışmış revolverini sedyeye uzatılmış kişinin şakağına dayamıştı. ''Hayır, hayır, bir harekete kalkışmıyoruz.'' dedi özel dedektife bakarak. Brolin, Beretta'nın kabzasını sıkınca eklem yerleri beyaza kesti. ''Kıpırdarsanız öldürürüm onu. Kim olduğunu biliyor musunuz?'' Murdoch, sedyenin arkasına sığınmış, sedyede yatan vücudu kendine siper etmişti. Çerçeveyi geriye doğru çekince tekerlekler öttü. Sedyedekinin yüzü kapıdaki delikten kurtuldu. Sedyedeki yatan kızı görünce Brolin'in bağırsakları ayaklandı. Bu Rachel Foley'di. Durmadan gözlerini kırpıştırıyordu. Sanki kendinde değil gibiydi. Caliban onu uyuşturmuş olmalıydı. ''Sürpriz!'' diye haykırdı Caliban, hiç yeri yokken. ''Şimdi artık silahınızı bırakın.'' Brolin boyun eğmedi. Beretta'nın namlusu hala şerife bakıyordu. ''Kahramanlık yapmaya kalkmayın. Bu aptallığınız zaten Annabelle ortağının hayatına mal oldu.'' Özel dedektifin işaret parmağı tetik üzerinde kasıldı. Silahın ateş alması için fazla bir şeye gerek kalmamıştı. ''Hayır, onları öldürmüş olamazsınız.'' dedi Brolin, inanılmayacak kadar sakin bir sesle. ''Onları öldürmek, idam fermanınızı imzalamak olur.'' Mutfaktaki ılık kan. ''Öyle mi sanıyorsunuz? Tek istediğim, soruşturmalarında neler bulduklarını, ne bildiklerini öğrenmekti.'' Ama siz telefon edip Malicia Benz hakkında öğrendiklerinizi anlatınca işte o zaman işler değişti. Bu bilginin yayılmasına izin veremezdim. Caliban bir an sustu. Korkunç saniyeler. Sonra harekete geçtim diye ekledi. Tek eksik sizdiniz. Oysa gelip kendinizi gümüş bir tepsiyle sunuyorsunuz. Caliban sadece kafasıyla silahlı elini gösteriyordu. Rachel'ı vücudunun arkasında kalabilmek için kapıya doğru kaydırmıştı. Gözünde ateşli bir ışık parlıyor, meşalenin yalımlarını yansıtıyordu. Adam Brolin'in menzilindeydi ve özel dedektif tetiğe basmak üzereydi. Etrafının gereğinden karanlık olduğunu hatırlayıp fikrini değiştirdi. Rachel'ı da vurabilirdi. ''Silahınız!'' diye böğürdü şerif. ''Silahınızı indirin. Bir daha tekrar etmeyeceğim.'' Caliban ince bir kan sızana kadar tabancasının namlusunu Rachel'ın şakağına bastırdı. Brolin aynı anda kapının deliğinden bir elin uzandığını ve Eric Murdoch'un kafasındaki bir kassaç deline yapışarak hırsla geriye çektiğini gördü. Caliban kurtulabilmek için bağırarak 20 santim kadar doğruldu. Brolin'in parmağı tetiğe çöktü. Yay sıkıştı, horozu ileri atıldı. İğne aynı anda fişeğin tapasına vurdu ve barutu ateşledi. Mermi, barutun ateşlenmesiyle ısınmış, yakıcı bir bulut içinde namluyu boydan boya geçti. Hemen ardından, hiçbir güçlükle karşılaşmadan, Kaliban'ın kafatasına girerek öbür taraftan, her yerde kan damlacıkları saçarak çıktı ve tahta duvara saplandı. Canavarın vücudu birkaç saniye boyunca havada asılı kaldı. Sonunda mesajı alıp bütün organlarına ve uzuvlarına iletti. Peşinden de yıkıldı. Ateş sesi ilaç uyuşukluğundaki Rachel'ı sarstı. Kasları kilitlenmişti. Gözlerini Broly'ne indirdi. Kafası öylesine karışıktı ki ne ağlayabiliyor ne de bağırabiliyordu. Kaliban'ın saçlarını kavrayan el deliğe girip kayboldu. Elin yerini bir ses, yönünü yitirmiş bir kadının sesi aldı. "Joshua, çıkar beni buradan!" Annabel gözyaşlarına boğuldu. 75. Jack Taylor'ın cansız vücudunu Bodrum'da bir soğuk hava deposunda buldular. Çevresindeki erzak, 10 kişiyi bir yıl boyunca doyuracak kadar çoktu. Yamyam olmaları koşuluyla. FBI, depodakilerin, iç organları da dahil, 34 kişiden arta kalanlar olduğunu belirledi. Jack, Eric Murdoch'la konuşmak için mutfağa girdiğinde, bir iki elinde 30 santimlik bir bıçakla kapının ardında bekliyordu. Gırtlağa çalınan bir bıçak darbesi şah damarını, gırtlağı ve ses tellerini doğramış, ikincisi de ciğerini delmişti. Üçüncü ve dördüncü darbeler kalbi hedef almıştı. Eric Murdoch'un evinde, onun ve çetesinin Retok'taki antrepoda neler yaptığını açıklayacak hiçbir ize rastlanamadı. Orasını kiralama nedenleri bir sır olarak kaldı. Sadece şölenler düzenleyip kendilerine ziyafetler çektikleri tahmin edildi. Eric Murdoch'un kiler olarak kullanmak üzere arzusu doğrultusunda oluşturduğu yeraltı sistemi öğreticiydi. Zindanlar, erzak dolapları, kesim odaları ve kurbanlarının bedensel formunu korumak için kazılması gereken girintiler, her şey ayrıntılarıyla düşünülüp tasarlanmıştı. Murdoch, Morris kanalının eski hidrolik düzeneğini şeytansı bir zeka ile elden geçirmişti. Dehlizlerde hoparlörleri duvarların içine gizlenmiş, ustalıklı bir ses düzeni buldular. Kaliban, konuklarının direncini kırabilmek amacıyla o tuhaf sesleri, homurtuları, tıngırtıları, dehşet verici havayı daha da güçlendirecek bütün gürültüleri yaymak için bu ses düzeninden yararlanıyordu. Bütün eşyaları arasında federallerin en çok ilgisini çeken bir dergi yığınının altında bulunan oldukça eski bir defter oldu. Bir çeşit günlük, bazı bölümlerin altı baştan sona kadar çizilmişti. Defter, FBI ajanlarının Kaliban'ın kişiliğini daha iyi anlamalarını sağladı. Seri cinayetler işleyen katillerin büyük çoğunluğunun tersine, Murdoch, ailesinden de ya da yakınlarından hiç kötü muamele görmemişti. Babası ciddiydi evet ama şiddet kullananlardan değildi. Annesiyle babası boşanınca, Eric, iyi bir kadın olan ama kafası başka yerlerde dolaşan annesinin yanında büyümüştü. Okuldayken neredeyse hiç arkadaşı olmayan, öfkeli, hoşgörüsüz ve bencil bir çocuktu. Her zaman her şeye hakim olmak istiyordu. Bu davranışıyla kısa sürede yaşıtları tarafından dışlanmış, akranları Eric'ten sakınmaya, çılgın davranışları yüzünden ondan nefret etmeye başlamıştı. Karşılığında Eric de herkesten nefret ediyor, giderek yalnızlığına biraz daha gömülüyordu. Bu iktidar açlığı, hakimiyet isteği, daha küçük yaştan başlayan kalleşlik dürtüsü nereden geliyordu? Şimdilik hiçbir davranış bilimi bu sorunun cevabını verecek durumda değildi. Bu da seri cinayetler işleyen katillerin, kişiliklerinin yaratılışı üzerindeki gizemin bir parçasıydı. Zaman zaman çok sıkışık, bazen de çok dağınık bir el yazısıyla doldurulmuş 3 sayfa, federallere her şeyden de önce aradıklarını, bu çılgınlığı haklı göstermek için medyaya sunabilecekleri açıklamayı gösterdi. Eric, Temmuz güneşi altında tek başına sokakta oynarken, sakince yolun kıyısındaki oluğun kenarına oturuyor. Karıncaları eziyor ya da suda boğuyor, artık kafasına göre. Bütün dikkatini bir karınca dizisine verdiğinde, onların peşinden kavşağın ortasına kadar geldiğinin farkında değil. Burası, pazar sabahları, Trafiğin yoğun olmadığı, konutlarla dolu sakin bir mahalle. Asfaltın üzerine diz çöküyor. Kafasını ancak uzun dakikalar sonra bir motosikletin ani homurtusunu duyunca kaldırıyor. Motor dönemeçten çıkıyor ve son hızla üzerine geliyor. Sürücü çocuğa çarpmamak için son anda gidonu çeviriyor. Gidonu birden çevirmesi bir ceviz ağacına çarpmasına neden oluyor. Vücudu ağaca vurup yola sekiyor. Bütün uzuvlarıyla kaldırımın üzerinde bir, iki, üç kere zıplıyor. Madenin yankı daha sönmeden erik bütün kanı görüyor. Hala titreşen, kıpkırmızı doku yığınlarına, hendeyi sulayan kızıl fıskiyelere bakıyor. Defterinde bu sahneyi tekrar tekrar gördüğünü, durgun mavi gökyüzü üzerinde şekillenen kızıl bezemelere baktığını yazmış. Motosiklet sürücüsünden geriye kımıl kımıl bir yığın, başsız bir ılık et torbasından başka bir şey kalmamış ve bütün bunlar onun yüzünden. Bunlara sebep olan o. Erik eve dönünce kimseye bir şey söylemiyor. Kazanın hiç tanığı olmadığından kimse adamın neden öldüğünü anlayamıyor. Bazıları dönemeçte aşırı hızdan söz ediyor. Çocuk buna daha da çok şaşıyor. Kaza onun yüzünden olduğu halde kimse onu cezalandırmıyor. Bir saat sonra annesi yemeğini getiriyor. Eriğin karnı aç değil. Tabakta soğuyan et kızartması onu neredeyse kusturacak. Tam da motosiklet sürücüsünden arta kalanlara benziyor. Annesi sinirlenince Erik tabağındakini bitirmek zorunda kalıyor. Her lokmada sanki adamın bir parçasını yutuyormuş gibi geliyor ona. Bu hissi hiç unutmayacaktır. Aslında bu his onda bir çeşit tutku gibi bir şey doğuruyor. Büyürken hoşuna giden birisiyle her karşılaştığında içinin neye benzediğini, tadının nasıl olduğunu düşlemekten kendini alamıyor. Bunlar 1997 Nisan'ına bataklık katili hakkında soruşturma yürüten FBI ajanı Harvey Morris'in gelişine kadar sürüyor. Eric Murdoch daha sonra bunun kaderin bir işareti olduğunu yazacaktır. O uçak kazasıyla Caliban'ın ilk yavruları doğuyor. Robert Fairzyak'la tanışıyor ve birlikte New Jersey'ye taşınıp birbirlerinden birkaç kilometre öteye yerleşiyorlar. Bob Fairzyak hapse girmekte gecikmiyor. Bir kadının evine zorla girerken enseleniyor. Neyse ki kadın evde değil. Polis onu tutukladığında Bob yatağın üzerine uzanmış, kafasını dolapta bulduğu elbiseleri giydirdiği yastığa dayamış, uyukluyor. Parmaklıkların ardında sadece birkaç ay. Yani Lucas Shapiro'yla dost olmaya yetecek kadar bir süre kalıyor. Sonunda tahrik olmak için seyrettiği cinsel saldırganlık videolarını Mucizeler Avlusu'ndan alan Lucas, baba oradan bahsediyor. Ortaklığın başlaması için daha fazlasına gerek yok. Asıl ipler gölgedeki Eric Murdoch'un elindeyken operasyonun başında Bob görünüyor. Bob, çekip çevrilebilecek birisi. Kısa zamanda şerifin iradesine boyun eğip onun her istediğini yapıyor. Brolin'in de belirttiği gibi cinayet diyorlarının büyük çoğunluğu bir hükmedenle bir hükmedilenden kurulur. Murdoch, saf sadakatini sağladığı Bob'ı büyük tehlikelere atıyor. Gerektiğinde okkanın altına onu göndermek için Bob'un el yazısını bile kullanıyor. Spencer Lynch'i de eklemek gerekirse dört avcı yardımlaşıyor. Murdoch, Bob'un aracılığıyla geride iz bırakmadan insan kaçırmak için en iyi stratejilerini belirliyor. Muhtemel kurbanın zamanını nasıl kullandığını anlamak ve sadece hava şartları kötü olduğunda harekete geçmek. Herkes kurbanlarıyla kendi zevkini tatmin ediyor ama hepsi de sonunda etlerini yiyip bir kısmını da satıyor. Lucas'ı yasak etin tadına bakmaya ikna eden de bizzat Bob. Zevkin meyvesini yemek Lucas için gücün öylesine zirvesi oluyor ki, tecavüz ettiği kadına zaman zaman dişlerini geçiriveriyor. Yine Murdoch'un planları uyarınca, ortak mezarlıklarını, hiçbir zaman bulunmaması gereken ve onları cesetsiz, görünmez katiller kılan terk edilmiş vagonu da paylaşıyorlar. Ve kendini daha iyi hissetmek için verilen bu çılgınca yarışta, tıpkı insanın arkadaşına yeni sevgilisinin ya da arabasının polaroidini göstermesi gibi, kurbanlarının fotoğraflarını birbirlerine gönderiyorlar. Bütün bunlar, Caliban adını kullanan ve kişiliği hakkındaki tek kanıt, o eski not defterinde bulunan Eric Murdoch tarafından yönetiliyordu. not defterindeki bilgiler, nasıl FBI'ın, Eric Murdoch'un çocukluğunda travma geçirdiği ve katil patolojisinin uzun bir dizi düş kırıklığının eseri olduğu sonucuna varması mümkün kılıyorsa, aynı sonuçlar Robert Fairziak, Lucas Shapiro ve Spencer Lynch için de geçerliydi. Onların hayatlarında da sapıklıklarını açıklayan onlarca neden vardı. Hiçbir yerde Caliban'ın ağzından çıkan ve Annabel O'Donnell tarafından tekrarlanan sözlere yer verilmiyordu. 43. ayrımın sonu. Sayfa 403. Devamı 44. ayrımda.